Efendim gelen herkese merhaba diyoruz. Bugün ya evde yoksan da çok önemli bir konuğum var. Rahmetli Çetin Altan'ın başarılı olmak üstüne söylediği ilginç bir sözle, kulağımdan hiç çıkmayan bir sözle başlamak istiyorum güne. Der ki rahmetli, bir insan mesleğini dünyanın başka bir ülkesinde de icra edebiliyorsa, yazarsa, avukatsa, doktorsa ve dünyada geçerli bir sertifikası varsa o insan başarılıdır. İşte bugünkü konuğum tam da bu tarifin hakkını veren sevgili Hüseyin Nazlıkul. Hüseyin Nazlıkul kimdir? Kendinden dinleyeceğiz ama öncelikle Hüseyin Nazlıkul, doktorluğu değil, tedaviye bütünsel yaklaşımı yetiştirdiği doktorlar, hocam size anlatıyordum, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yetiştirdiği doktorlar, tedaviye bütünsel yaklaşımı, bilmiyorum, benim yaşam destek ünitem olması, bilenler bilirler, muhteşem biridir. Yalnızca tıp alanında değil, felsefede, sosyolojide çok önemli öngörüleri olan, Almanya'da hekimlik yapmış, hatta başhekimlik yapmış, doğru mu hocam?
Evet.
Başhekimlik yapmış, sizlerin Profesör Nazlıkul olarak tanıdığı, benim canım dostum dediğim, o da bana der, öyle değil mi?
Öyledir.
İltifat edeyim birazcık, muhteşem bir adamdır. Bir küçük anekdotta kapatayım. Benim okumakta zorlandığım Orhan Pamuk'un Kara Kitap isimli romanını da Alman edebiyatına ilk kazandıranlardandır tercümesiyle. O kadar çok farklı alanlarda başarıları var ki hocam, biraz da siz kendinizi anlatsanız. Erich Fromm bursuyla okudunuz. Psikolojinin kuramları değiştiren Freud'un talebesi yanlış bilmiyorsam, muazzam bir adam. Almanya'ya gidişiniz ve Türkiye'ye dönüşünüzü bir sizden dinleyelim, olur mu?
Rahmetli babam ilk Almanya'ya göçmen olarak giden Türk işçilerinden. Bizler 8 kardeşiz. Çok çocuk yaşta da Almanya'ya gittim. Daha ortaokul yıllarının başında bir yıllık okul tatilinin yapmış olduğu bir İsviçre seyahatinde Zürih'te Erich Fromm'un bir söyleyişine katıldık. Bu bir tesadüf değildi. Sınıf öğretmenimiz bize onun bir kitabını okuyup ve dostunun yaşayan çok değerli biri olduğunu ve bunu görmemizin önemli olabileceğini, önceden bilinen bir veri olduğu için Zürih'teki bir söyleyişine katılmıştım. O söyleyiş sonrasında sormuş olduğum bir soru üzerine sonra meraklanıp tanıştık ve yazıştık. Ve ondan sonra da tüm okul hayatımda çok önemli bir yeri oldu. Önemli bir rehberim oldu. Bugün eğer Hüseyin Nazlıkul diye biri varsa burada anneannemden sonra Erich Fromm'un çok büyük emekleri var. Tabii ebeveynlerimizin de bununla büyük emeği var. Daha sonrasında da okuldaki hocalarım ve özellikle de tamamlayıcı tıp ve regülasyon tıpında tanışmamda da bana rehberlik yapan, elimi tutan Horst Ferdinand Herget'in de her gün şükranla anıyorum. Ama özellikle Erich Fromm'la tanışmam ve devamında da birkaç yaz yanında kalma fırsatı buldum. En kısası 3 hafta olmak üzere ve bugünkü dünyaya bakışımda, sevgiyi algılamamda, çevre bilinci ve doğayla olan içselleşimde vicdani sorumluluklarımın ona çok şey borçluyum. Hiç unutmadığım bir şey var. Bir gün yaz günü onun bahçesinde oturduğumuzda bir gökyüzünde devasa güzel yıldızlar vardı. Bak dedi gökyüzüne, bir gün ola ki yalnız olduğunda, saldırılanlar olduğunda ve karamsar kendini hissettiğinde bu anı hatırla, dön gökyüzüne bak. Orada her birimizin bir yıldız olduğunu unutma. Karanlık organizedir ve dolayısıyla zifiri karanlık bir tek mum ışığı bile o karanlığı hiç anlamda bir aydınlatır. Onun için bir yıldız olduğunu unutma. Yalnızlaşma adına asla ve asla doğru bildiklerinden kaçınma ve dolayısıyla doğru ve vicdanen yaptığın her şeyin sana maneviyatta dönüşü olacaktır. Ve bu konuda da bana rehberlik eden Erich Fromm'un bugünkü benim yaşam felsefesinde çok önemli bir yeri olduğunu söylememde fayda var.
Gerçekten muhteşem bir adam. Psikolojinin kuramlarını değiştirdi dönüp baktığımız zaman. Hocam size öncelikle tabii ki korona üstüne konuşacağız ama nöral terapinin ne olduğunu soracağım. Kitabınız çıkmış. Hayırlı olsun nöral terapi nedir diye. Ben aldım. Şu anda da karantina günlerinde bana gerçekten çok yardımcı oluyor ama nöral terapi nedir? Sizin yaptığınız işin bir anlatımını rica edeyim.
Nöral terapi lokal anesteziklerle yapılan bir tedavi. Ama asıl tedaviden ziyade önemli olan doğru tanıyı görebilmenin sanatı nöral terapi. Bizim bedenimizde 500 bin kilometreye varan bir otonom sinir sistemi var. Ve bu otonom sinir sistemin sayesinde bedenin her hücresi, her hücre iletişim halinde ve bedenin tamamen bir komünikasyon silsilesi. Bunun herhangi birinde bir düzensizlik ve bilgi akışında bir sıkıntı ortaya çıkarsa ister istemez dolaşım sistemi başta olmak üzere ilgili dokuların, ilgili organların beslenmesi bozuluyor ve buna sekonder kanlanması azalıyor ve enflamasyon dediğimiz bir iltihaplanma ve buna sekonder hastalıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nöral terapi aslında modern tıbbın içinde çıkmış. 1906'da beri Profesör Spitz'in öncülüğünde gelişen ve daha sonra Bunecke kardeşlerin bunu yaygın bir hale getirdiği bir tedavi metodu. Almanya başta olmak üzere bugün birçok ülkede bu tedavi başarılı bir şekilde yapılıyor. Bu ilk kitaptaki kasıt daha çok halka yönelik yazılan ilk kitap. Benim Türkçe yazmış olduğum, yayınlamış olduğum kendime ait olan 14 tane kitabım var. 3 de çevirisini yaptığım kitap var. Bu çevirilerin iki tanesi yine nöral terapiyle ilgiliydi. Daha önce hekimlere yönelik yazmış olduğum büyük bir nöral terapi ders kitabı da vardı ama bu daha çok halka yönelik, herkesin anlayabileceği, özellikle de bugünler düşünülerek yazılmadı ama ileride sürekli sağlıklı kalabilmek adına, bedeninin dilini anlamak adına ve bedenimizin vermiş olduğu reaksiyonların işlevselliklerin neler olduğunu gözlemlemek açısından çok emek verilerek yazılmış olan bir kaynak. Önceleri bunu daha çok kendi kliniğimde kendi hastalarıma vermek üzere 15-20 sayfalık bir kitapçık gibi tasarlamıştım. Ama süre zarfında bayağı bir kitap oldu, 120 sayfa. Ve dolayısıyla bu kitapta da nöral terapinin başka bir tedavisi mümkün, hastalıklara farklı bakılabileceğini de gösteren bir durum. Ben nöral terapiyi Türkiye bilimsel platformda getiren hekim olmamla beraber Türkiye'de 2004 yılında Nöral Terapi Derneği'ni kurdum. Ve geçen yıl Ekim ayında beri de İFMANT dediğimiz Uluslararası Nöral Terapi Federasyonu'nun başkanıyım. Yani dolayısıyla nöral terapinin en üst düzeyde temsil etme durumundayım ve bu konuda da öncelikle beni bu konuda yetiştiren Otto Bergsmann başta olmak üzere Peter Doş, benim rahmetli hocam Herget ve bu konuda emek veren önemli dostlarım Hans Barop, Lorenz Fischer başta olmak üzere birçok otörün üzerinde emekleri var ve bu anlamda da tedavisinin etkinliğine inandığım, bildiğim bir metodoloji. Ve hedefim, amacımız da bunu Dünya Sağlık Örgütü kapsamında Danışma Kurulu'nda İFMAD'ı olarak temsil ediyorum. Çoklu hastalıklarla mücadelenin nasıl yapılabileceği, daha az masraflar yapılarak herkese sağlığın hiç de pahalı olmadığını, doğru yapılabilecek durumu değerlendiren bir amacım var. Ve bu konuda da mümkün mertebe nöral terapinin uluslararası düzeyde bir yan dal olarak kabul ettirilmesi için çalışıyoruz. Bugün Almanya, İsviçre, Avusturya'da zaten bir yan daldır. Yani dahiliye üstü kardiyoloji neyse Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da nöral terapi de öyle bir şey. Amacımız bunu Türkiye'de ve diğer ülkelerde de en az bir yan dal statüsüne getirmek. Çünkü tedavisi uygulanısı ucuz ve tedavi etkinliği de oldukça çok fazla.
Buna ben
Nöral terapinin
şahidim. Canlı deneyim arkadaşlar. Hiçbir zaman için hekim tavsiye etmem, doktordan bahsetmem. Yani yaşam tarzımda bu yoktur. Hüseyin Hoca nöral terapiyle benim hayatıma gerçekten büyük enerji katmış bir insan. Zaten bir sürü hastanız var. Hepsi size selam gönderiyorlar aşağıdan.
görüyorum, hepsi eksik olmasına.
Peki hocam, çoklu hastalıklara dediniz. Ben
Evet.
de tıbba bütünsel açıdan bakan kişi dedim. Bu tanıtımı neden yaptığımı da söyleyeyim. Televizyonları açtığımız zaman bir sürü profesör çıkıyor. Tamam, prof, saygı duyuyoruz, kimseye bir şey demiyoruz. Ama ne olduğunu anlatmadan olaya giriyorlar. Herkes bir korona uzmanı olarak ve bir güven erozyonu oluşuyor haklı olarak. Geçen hafta maske takmayın, sadece hasta olanlar maske taksın diyorlardı. Dün itibariyle ulaşımda maske takmayanlar alınmayacak dendi. Dün sabaha karşı Dünya Sağlık Örgütü WHO takmak zorunda değilsiniz dedi. İnsanların kafası karma karışık. Dolayısıyla sizi tanıtmak istememdeki neden bu sorulara geçmek ve hemen sözünüzü kesmemek için Almanya ile bağlayacağım. Dünyada İspanya'nın, Amerika'nın, efendime söyleyeyim, Fransa'nın, İngiltere'nin sistemleri çökmüşken sizin eğitiminizi aldığınız Almanya bir şekilde bu virüse karşı en iyi mücadele eden ülke konumunda. Nedir fark?
Şimdi şöyle, ben yıllardır Türkiye'li hekimlere eğitimler veriyorum ve bütüncül yaklaşımının aktarırken bu konuda da her zaman diyorum ki iki tane başarılı model var. Bunlardan biri Küba, ikincisi de Almanya. Küba daha az maddi imkanlar kullanarak daha çok koruyucu hekimliği ön planda tutarak oldukça başarılı ve bu konuda da gerek geçmişte ve gerekse de bu durum karşısında da Kübalı hekimlerin ne kadar seferber olduklarını ve dolayısıyla yaklaşımlarını görüyoruz. Diğer tarafta Almanya'nın en önemli başarılı olmasının temelinde oturmuş olan bir gerçek manada bir aile hekimliği ve koruyucu hekimliğin çok ön planda olması. Dünyayı yeni de keşfetmek gerekmiyor. Ben burada bir sözcük kullanacağım, belki uygun düşmeyebilir ama en azından anlaşılması açısından örnek vereyim istiyorum. Ben Antepliyim, anne tarafında da Maraşlıyım ve dolayısıyla bizim o bölgede mayın eşeği diye bir tabir kullanılır. Ya yani çünkü insanların bir kısmı kaçakçılık yaparak işte Suriye'ye gidip gelmelerinde iki tane eşeği feda ederler. Ya yani giderken gelirken dolayısıyla risk durumda ola ki bir mayın patladığında eğer güvenle giderse güvenli yolda gitsinler. Şimdi bu korona hastalığı ülkemizde ilk kez çıkmadı. Ve dolayısıyla daha önümüzde, dolayısıyla mayın eşeği denilen önümüzde hem başarılı modeller var hem başarısız modeller var. Dolayısıyla bunu da yeni yeni bazı bir şeyleri denemekten ziyade başarılı olan modeli alıp kullanmak en akıllıca, en sağlıklı olan olacaktır. Ve dolayısıyla burada da yapılması gereken önemli hadise neydi? Almanya insanları hastaneye getirmeden oturmuş bir aile hekim sistemi olduğu için risk grubu olan yaşlı insanları evlerinde test etme yoluna gitti ve yapılan testler bugüne kadar birçok test yapıldı ama burada pozitif bulunanlar neredeyse 90 bin üzerinde pozitif insan test edildi ama ölü sayısına baktığınız zaman ve burada da neredeyse 16 bin, 14 bine yakın da başarılı tedavi edilmiş olan insan faktörü var ve ölen insan sayısı da 1200. Ve dolayısıyla ben 154'ten sonra artık hasta dosyalarını incelemeyi bıraktım. Daha öncesinde Alman Akademisyeninde olduğumuz için o dosyalara ulaşma ve insanların ölüm nedenlerini görebilme fırsatımız elde oluyordu. Ve birçoğunun ölen insanların ilk 154'ü incelediğinde 90 küsür hastada çoklu hastalıklar olduğunu gördüm. Yani çoklu hastalıklar dediğimiz ne? En az son 3 yıldır 3 tane hastalığı olan ve bunun içinde birçok ilaç kullanan ve dolayısıyla işte böbrekle ilgili bir ilaç kullanıyor, tip 2 diyabetle ilgili ilaç kullanıyor, kardiyovasküler hastalığı var, karaciğer yağlanması vesaire. Diğer bir kısım 20'ye yakın hastada ise son 3 yıldır organ nakli olmuş ve dolayısıyla immün süpresif dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalar olduğunu gördük. Diğer bir önemli unsur ise otoimmün hastalığı olan, yani romatoid artritti, bu anlamdaki bedenin bağışıklık sistemi gereğinde fazla agresif çalışan bireylerin kullanmış olduğu immün süpresifler. Yani bağışıklık sistemini zayıflatan unsurlar. Dört tane hastanın ise hikayesine baktığımız zaman özellikle de son 1,5 yıldır ciddi psikolojik sorunları olan, eşini kaybetmiş, trafik kazası yaşamış vesaire. Yani yoğun bir stresle mücadele eden ve bağışıklık sistemi çöken insanlar. Yani burada varmak istediğim sonuç ne? Şu, virüs öldürmüyor. Bireyin bağışıklık sistemi ne kadar zayıfsa ve bireyin çoklu hastalıkları kullandığı ilaç sayısı ne kadar fazlaysa bu insanların bu pandemi dediğimiz bu hastalık karşısında yaşam mücadelesi vermeleri daha da zorlaşıyor. Bir de diğer önemli unsur Almanya SARS enfeksiyonu 2010'ların başında 2013'lerdeki veride özellikle Robert Koch Enstitüsü'nün öncülüğüyle hem yoğun bakım sayısını arttırmıştı hem de solunum sistemi cihazlarının koymuştu ve bunun içinde insanların birçoğunun bunu daha kolay atlatmasına vesile oldu. Onun için de çoklu hastalıklara ortaya çıkan noktalara baktığımız zaman da bilinçsizce ilaç kullanımının çok elzemmiş gibi lanse edildiğini görüyoruz. Zaten nöral terapide regülasyon tıp ve bütüncül yaklaşımdaki asıl amaç da bu çoklu hastalıklarının her bir nedenine baktığımız zaman karşımıza belli enflamasyon parametreleri çıkıyor. İster tip 2 diyabette olsun, ister kardiyovasküler yetersizlikte olsun, isterse kanserde, isterse yaşlanmada baktığımız zaman karşımıza interleukin 6, CRP yüksekliği çıkıyor. Dolayısıyla bunların hastalığı ortaya çıkartan nedenin hepsinde ortak değer var. Bir de baktığımız zaman bu korona durumunda gerek Çin'de ortaya çıktığında ve gerekse de İtalya durumunda ölümlerin en yoğun olduğu bölgeler hava kirliliğinin yoğun olduğu. Dolayısıyla hava kirliliğinin yoğun olduğu kısmında da bağ doku yükünüz çok artar. Ve bağ doku yükünüz artınca da vücutta ortaya çıkan yıkım ürünleri, toksinleriniz gereğinde daha fazla ortaya çıkacaktır. Yani bağışıklık sistem çökecektir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu kronik hastalıklara giden süreci hastalanmadan, hastalanmaması adına kişilere belli emekler verilerek bunun sorumluluğu alması gerekiyor. Bunun için de özellikle virüs öldürmez bizi ama bizim sorumsuzluğumuz, bizim bedenimize gereken önemi vermememiz ortaya çıkacak hastalıkları kolaylaştırır. Peki ola ki bu koronalı günlerde birey ne yapabilir? Kendini bu işlerde nasıl koruyabilir? Pahalı ilaçlara
Ve nasıl besleyebilir?
girmeksiz.
Onu da biraz anlatır
Evet.
mısınız?
Ben kısaca şunu söylüyorum. Sizin korona ile mücadele için en basit yapmanız gereken bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor. Bunun için bir, olmazsa olmazı sağlıklı, dengeli besleneceksiniz. Mevsimde uygun, bol sebze, meyve ağırlıklı tüketeceksiniz ki vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri alacaksınız. Diğerinin gösterdiği en önemli unsurlardan bir tanesi akciğerde ödem hali olması. Özellikle akciğer ödeminde ortaya çıkmasındaki engelleyen kıymetlerimize bir vitamin var. Vitamin D. Yaz ayında çoğu kez dışarıda olabiliyoruz ama kış aylarında maalesef dışarı çıkamıyoruz. Ve dolayısıyla mümkün mertebe dışarıya çıkmak lazım, güneşe maruz kalmak lazım. Ola ki bunu alamıyorsak günde Almanların da yapmış olduğu öngörülerde her yoğun bakıma alınan bireylerde yüksek doz vitamin D intramusküler enjeksiyonlar yapılıyor ve
Biraz
yapılan
açsanız da biz onu bilmiyoruz tabii hocam tıbbi
şöyle
olarak.
Türkiye'de D3 ampul dediğimiz bir vitamin D ampulü var ve dolayısıyla Türkiye'deki bunun dozları 300 bin ünite. Almanya her bu tanıyı almış bir bireye 200 ile 600 bin üniteye varan vitamin D hemen intramusküler yani kalçada bir enjeksiyon yapıyor. Ve deniyor ki bu süre zarfında 2 ile 4 bin ünite vitaminde de oral ağızda muhakkak almamız gerekiyor. Yani Türkiye'de de vitamin D dediğimizde birlikleri var, damla formunda var miligramları. Yaklaşık 23 miligramı işte 1000 üniteye tekabül ediyor. Günde bizim ortalama 2000 ila 4000 üniteye varan vitamin D almamız gerekiyor. Vitamin C viral enfeksiyonlar karşısında oldukça son derece önemli. Türkiye'de maalesef yanlış biliniyor. Vitamin C deyince herkesin aklına direkt limon geliyor, portakal geliyor. Kırmızı biber ve yeşil biber de 100 gramında olan vitamin C, portakal da kat ve kat daha fazla. Dolayısıyla mevsimsel anlamda dolmalı biber tüketmek, en az günde 1-2 tane tüketmek vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin C'yi sağlayacaktır. Kaldı ki vitamin C'nin benim ta Giessen'de Herget asistan olarak çalıştığım dönemde kanser hastalarında ve bağışık sistemi güçlendirme konusunda 50 grama kadar damardan verilme boyutları var ve dolayısıyla genel anlamda vitamin C'yi yüksek dozda alırsanız böbrek taşı yapar denilir. Bu doğru değil. 50 grama kadar güvenle alınabilir. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Vücut alıp kullanamadığı vitamin C'yi zaten atar. Dolayısıyla günde de en az 2 gram vitamin C almak lazım. Eğer günde 2 tane dolmalık biber tüketiyorsanız buna ihtiyacınız yok. Dolayısıyla orta boy kırmızı dolma yediğinizde bir dolmalı biber ve bunun içinde bolca vitamin C var. Diğer tarafta
Pişmemiş
kaşları
olacak ama değil mi hocam?
hayır çiğ
Çiğ.
tüketilende oldukça vitamin C oranı oldukça yüksek. Diğer tarafta limonla ilgili de şöyle bir öneride bulunayım. Yani benim Giessen'de çalıştığım dönemde özellikle tüm bağışık sistemi zayıf olanlara Herget'in önermiş olduğu bir örnek vardı. Alacaksınız organik limonu, iyi rendeleyecek, üstünü iyice sileceksiniz. Buzlukta donduracaksınız. Her gün içeceğiniz suyun içine o limonu rendelediğinizde içindeki sadece vitamin C'yi suyunu akıtmış olmuyorsunuz. Homeopatik dozda kristallenmiş önemli veri veriyorsunuz. Dolayısıyla bir limonu günlük içeceğiniz suyun içine rendeleyebilirsiniz. Limonun suyunu sıkarak değil. Önce buzlukta dondurulmuş olma haliyle. Diğer önemli bir unsur bağışıklık sisteminin düşmanı strestir, korkudur, anksiyetedir. Biz televizyonda her gün bir sürü korku hikayeleri dinliyoruz. Ve dolayısıyla gülmeyi unuttuk. Güleceğiz, kitap okuyacağız ve stresle baş edeceğiz. Çünkü siz stresli olduğunuz an bağışıklık sistemi çökecektir. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu anda da çok kolay hastalanırsınız. Bunu günlük yaşamımızda çokça görürüz. Keyifle yaptığımız bir durumu kilometrelerce yürürüz. 15-20 kilometre arkadaşlara sohbet edersin. Yorulmazsın. Ama istemeden sadece 500 metre yürüdüğünde bile yorulursun. Dolayısıyla stresle mücadele etmek gerekiyor. Türk insanlığının diğer en önemli hatalarında bir tanesi biz yeteri kadar su içmiyoruz. Ve bu virüs de gösterdi ki mukozal alanımız ne kadar kuruysa, ağzınız ne kadar kuruysa virüs oraya çok kolay yerleşiyor. Bakteriler de çok kolay orada
Çok iyi.
yürüyor ve enfeksiyon yaratıyor. Onun için kilo başına 40 mililitre limonu, suyu muhakkak ve muhakkak günde içmeniz lazım. Soru görüyorum. Evet, limonun kabuğuyla beraber rendeleyeceksiniz ve kabuğun da o suyun içine koyacaksınız. Dolayısıyla bolca su içeceğiz. Ve mümkün mertebe ağzımız hiç kurumayacak. Ve o bölge, mukozal bölgemiz ne kadar ıslak olursa oraya gelecek olan bir virüs ola ki temas etti, bunun yaşam alanı olmayacak. Çünkü ortam, burun bölgeniz ne kadar kuruysa, ağzınız ne kadar kuruysa sizin enfeksiyona yakalanma potansiyeli çok daha fazla. O zaman ne yapacağız? Yeteri kadar su içeceğiz. Uyku, gün içinde maruz kaldığımız birçok hastalığın ve vücudumuzda ortaya çıkan birçok serbest radikallerle mücadelenin en iyi yolu. Yani kaliteli uyuyacağız. Buradaki uyku da özellikle bazıları televizyon karşısında uyuyor. Bazıları telefonu açıp uyuyor. Ortamda bir kere elektrosmog dediğimiz ışık kaynağı olmayacak bir. O da iyi karartılmış olacak iki. Çünkü ortamda ışık varsa siz uyusanız dahi bedeniniz retina ışık aldığı için melatonin üretemeyecektir. Vücudunuz ne kadar nitelikli, kaliteli melatonin üretirse büyüme hormonuyla beraber vücudun gün içinde maruz kaldığı, hasar gördüğü birçok enfeksiyona veya hastalığa karşı kendini olağanüstü düzenleyebilecektir. Yani kaliteli uyuyacağız. Bu da ideali şu, iyi havalandırılmış bir ortam, iyi karartılmış bir ortam ve öncelikle de stresle değil, mümkün mertebe kaliteli uyuyacaksınız. Buradaki uyku saati de o kadar önemli değil. 6 saat, 10 saat önemli değil. Önemli olan sizin uykuda kalktığınızda zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi ne kadar zinde hissediyorsunuz. Ne kadar zinde kalkmışsanız o kadar kaliteli bir uyku almışsınızdır. Özellikle sigara içenler, ister sigaranın kendisini, isterse elektronik olsun. Ve bu virüs de gösterdi ki, çünkü sigara ağzımızı kurutuyor. Aynı zamanda damarlarda da vazokonstrüksiyon dediğimiz kasıyor. Yani ilgili organların beslenmesini bozuyor. Hem gerek aktif içenler ve gerekse pasif maruz kalanlar çok ciddi bir tehlike altında. Gerek elektronik ve gerekse sigaralı ortamda kesinlikle uzak kalacaksınız. Mümkün mertebe sigara içilmeyecek ve sigarayı bırakacaksınız. Alkol tüketimini de minimalize edeceksiniz. Bir kadeh kırmızı şarap bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Ama gereğinde fazla rakıydı, viskiydi, hangi alkol alırsanız alın, bunlar bağışıklık sisteminizi çökertir. Dolayısıyla alkolde de uzak duracağız. Ve olmazsa olmazı, ki bu enfeksiyon bize neyi gösterdi, korona? En çok hijyen kuralları bunu engelleyen en önemli durum. Dolayısıyla elimizi iyice dezenfekte edeceğiz ya da muhakkak ve muhakkak iyice yıkayacağız. Dışarıda alışveriş yaptınız, eve geldiğinizde elinizi iki kez yıkayacaksınız. Dolayısıyla bir kere üstünüzdeki kaba vücudu kıyafetlerini çıkartmadan önce yıkayacaksınız. Onları çıkaracaksınız. Sonra geleceksiniz, tekrardan yıkayacaksınız. Alışverişe gittiğinizde mümkün mertebe çoğu kez deniliyor ki, efendim eldiven tak, alışveriş yap. Eldiven takarak alışveriş yapmanın bir biçimi de karşı tarafta hem huzursuzluk yaratacak. Takmayın eldiveni alışveriş yaparken. Daha gerçekten ihtiyacınız olan gıdayı alın. Yanına alıp denemekle şuna bir bakayım, hele buna bakayım, buna değil. Gerçekten evde çıkmadan önce ihtiyaç listesini çıkaracaksınız. Varsa ihtiyacınız, o ihtiyacınızı göre alacaksınız. Ve mümkün mertebe de eve geldiğinizde de arabaya bindiğinizde de önce ellerinizi yıkamadan o alışveriş paketlerini açmayacaksınız. Ola ki o paketleri açtınız, tekrardan bir elinizi yıkayacaksınız. Yani görünen o ki, elinizi ne kadar kontrolsüz burun, göz ve ağza götürürseniz, ola ki temas ettiğiniz bir virüsü mukozal anlamda yaşatmış oluruz. Çünkü virüsün yaşayabilmesi için canlı bir zemine, canlı bir hücreye, canlı bir ortama ihtiyacı var. Yani sizin mukozal alana taşımanız lazım. Ve onun dışında yaşama şansı yok. O zaman elimizi biraz disiplin edeceğiz. Hijyene dikkat edeceğiz.
Hocam burada 2-3 tane soru var. Onu soracağım.
Tabii.
Bitki çayları için ne diyor Hüseyin Hoca diyorlar. D vitaminin miktarını bir daha soruyorlar. Ne kadar kullanalım
Vitamin
diye.
D, şöyle söyleyeyim. Ola ki solunum egzersizleri ve şüphe durumdaysa, karantinadaysa ve dolayısıyla bununla ilgili bir riski varsa, Almanların gözlerinde gördüğümüz intramusküler yüksek doz bir tane yapmak. Türkiye'de de D3 ampul diye var. 300 bin ünite. Ama Türkiye'de maalesef insanlar kırıp onu ekmeğe bantırarak öyle yiyorlar. Oral emilimin o kadar güçlü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla intramusküler bir enjeksiyon yapılacak. Ve günlük de 2000 ila 4000 ünite arası günlük vitamin D de alınacak. Kan analizi yaptığınızda vitamin D, arz ettiğimiz bağışıklık sistemi güçlü olması açısından 60'ların üzerinde olması lazım. Oysa modern tıp verilerine baktığımız zaman 25'in altında, bir 25 sınırları bile normal kabul ediyor. Bu durumda eğer bağışıklık sistemi güçlü tutacaksanız, akciğerdeki ödem olmasını engelleyecekseniz ve engelleme gibi bir amacımız varsa, o zaman yüksek doza ihtiyacımız var. Yani 2000 ünite minimum, 2000 ile 4000 ünite günlük alabileceğimiz gibi. Çaylara gelince, yeşil çayda bitki çayları içine şeker koymadığınız sürece oldukça önemli. Hem vücut sıvı ihtiyacınızı karşılar, hem de içindeki bu bazı özellikle narinci çayları, yeşil çay, bağışıklık sistemini de güçlendiren bir özellikleri var. Oldukça öneriyorum. Ancak siyah çay ve kahve tüketimini sınırlamanız gerekiyor. Çünkü siyah çay ve kahve özellikle ve özellikle vücudumuzda sıvı kaybettiriyor. Dehidratasyon yapıyor. Ve dolayısıyla vücudun bu dehidratasyonunun sonucu, susuz kalırsanız çok daha kolay virüs yerleşecektir. Dolayısıyla su ihtiyacınızı önemli bir şekilde sağlamak adına mümkün mertebe bolca bitki çayları tüketilebilir. Bir de son dönemlerde özellikle ülkemizde kurkamin, zerdeçalla ilgili de bir sürü yanlış algılamalar var. Almanya'daki tedavi protokollerinde kurkamin tedavi amaçlı kullanılıyor. Ve dolayısıyla onun özellikle akciğerdeki ACE inhibitörü üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı hastalık kolaylaştıracağı varsayılıyordu. Onun için birçok yanlış algılamadan aman kurkaminden uzak durun deniliyordu. Tam tersine özellikle kullanmanın hem bağışıklık sistemi açısından hem de enflamasyonla mücadelede önemli olduğunu düşünüyorum.
Hocam, glutatyon soruldu 3 defa.
Evet.
Glutatyon nedir? İğnesi dışında nasıl alınabilir? Onu da ben sormuş olayım.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de son yıllarda glutatyon bir moda, bir trend haline geldi. Glutatyonun bu özellikle dönemde korona karşısındaki pek bir de katkı sunacağını düşünmüyorum. Çünkü serumun içine koyduğunuz glutatyon çok hızlı bir şekilde parçalanıyor ve bunu hızlı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Ama onun karşısında, ona karşın damar yolunda olamayacak şekilde Türkiye'de glutatyon preparatları var. Kapsül formunda ama bu isimleri burada telaffuz etmemiz çok
Gayet.
yanlış. Reklama girer. Glutatyon'un oral versiyonları var. İki tane çok güvendiğim ürün de var piyasada. Ve dolayısıyla ondan alarak günlük 200-400 miligram olacak şekilde kullanılabilir. Ama glutatyon alarak ben koronada güvenli halde olurum demek pek de anlam değil. Çünkü glutatyon karaciğerde detoksifikasyon için önemli bir moda haline geldi. Gerçekten ihtiyacı varsa kullanılabilir ama
Bunu ilk
bu
kullananlardan biri de Hüseyin Hoca'dır. Ben yaklaşık 4
Türk
yıldır, 5 yıldır
yani
glutatyon iğnesi oluyordum. Son gittiğimde de hocam gerek yok demiştiniz bana.
evet. Yani glutatyonu ben 96'dan beri kullanıyorum ve Hayatı Keşfet kitabında da daha kimse Türkiye'de glutatyonu konuşmazken Hayatı Keşfet kitabında da glutatyonun hem etkilerini hem de ihtiyacı olan birinci ve ikinci faz karaciğer detoksunda doğru kullanılırsa faydalı olacağını yazdım. Yani dolayısıyla bilmediğiniz bir ürün değil. Ama son dönemlerde bir furya gibi sadece damardan serum olarak glutatyon al ve her şeye çözüm. Bu böyle bir şey yok. Böyle bir mucize veri yok.
En çok sorulan sorulardan biri tansiyon hastasıyım. Kan basıncı çok önemli.
Evet.
Ben ilaçlarımı kullanmalı mıyım? Pat diye bırakmalı mıyım?
Kesinlikle ve kesinlikle hekimine danışmadan asla ve asla hipertansiyon ilacını kendi başına bırakmamak gerekir. Çünkü tansiyon sessiz bir durum gibi seyreder ve dolayısıyla İstanbul sokaklarında 150-200 süratle araba kullanıyorsunuz gibi bir şey. Dolayısıyla bedenin ne zaman bir pıhtı atacağı ve dolayısıyla kardiyovasküler sıkıntılar neler yaratacağını göremezsiniz. Onun için tansiyon ilacını kendi başına evet tansiyon hastaları risk grubunda ama sadece tansiyon hastalığı değil, çoklu hastalığı olan yani bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler burada bir risk grubunda. Yani sizin bağışıklık sistemin için bir şeyler yapmanız gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Tansiyon ilacını düzgün bir şekilde alacaksınız ama tansiyonda kurtulmanın yolu var. Fazla kilolarınızdan olacaksınız, akşam yemeklerinden uzak kalacaksınız, az yiyeceksiniz.
Hocam
Bedensel
nasıl yapacağız?
aktivite.
Evdeyiz, ekmek yapmaya uğraşıyoruz, yemek yapmaya uğraşıyor insanlar. Demin de güzel bir soru geldi. Ya sosyal medyadayım ya haberleri seyrediyorum. Bize neşeli kalın diyorsunuz. Bunu nasıl becereceğiz? Nasıl
Ben
yapacağız?
benim en önemli önerilerimde bir tanesi şu. Korona ile ilgili güvendiğiniz bir kaynak varsa ki temin edin ve günde bir kez bakın ve onun dışında dönüp de hayatınızı idame ettirin ve korona ile yatıp korona ile kalkmayın. Ve dolayısıyla bunların her biri bir stres yükü ve bunların sistemi, bağışıklık sistemi çökerten önemli özellikleri var. O zaman da mümkün mertebe sadece güvendiğiniz bir kaynakta günde bir kez ve o da 5 dakikayı, 6 dakikayı 10 dakikayı geçmemeli. Yani günde bir kez konu hakkında haberdar olun. Çünkü bu hastalık Türkiye has bir hastalık değil. Yeni gelmedi. Biraz önce program başında söyledim. Mayın eşeği gibi. Dolayısıyla bu konuda başarılı olan ülkeler var. Tamamlamış ülkeler var. Pik yapan ama sıkıntılı süreçler söz konusu. O zaman mevcut olan bilgileri bileceğiz. Mümkün mertebe kendimizi dikkat edeceğiz. Televizyon bir bilgi çöplüğüne döndü son yıllarda, son günlerde. Hep aynı yüzler. Bence film izleyecekseniz izleyin ama en kıymetli nokta bu arada oturup sevdiğiniz müzikleri dinlemek. daha önce okuduğunuz, sizde iz bırakmış olan iyi kitapları okumanız ve dolayısıyla paylaşmanız, gülmeniz, fıkraları okumanız ve dolayısıyla gülmek önemli. Ciddi olmanız için 73 tane kas çalıştırıyoruz ve bağışık sistemi çökertiyor. Gülmek için sadece 3 tane kas. Yani beden için gülmek daha ekonomik ve bağışık sistemi güçlendiren bir şeydir. O yüzden güleceğiz, konuşacağız. Biz yıllarca yanımızda olan insanlarla bile iki kelime konuşmadık, iki sohbet etmedik. Sizin gelip gittiğinizde görüyoruz, yani o tedavi aralarında mümkün mertebe hasret giderirken de sadece bir aynı sözleri tekrar değil, zihinsel bir doyum almak için konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çünkü insan bir sosyal varlık, konuşmalı. Ve bu süreci mümkün mertebe konuşabilir bir moda taşımamız lazım. Yani dolayısıyla her kötülükte, her şerde bir iyilik yaratmak lazım. Oturup kitap okumamız lazım. Bir sürü kitap almışız, koymuşuz kenarlara, aldığımız gibi duruyor ve mümkün mertebe dönüp onlara biraz
Doğru.
vakit ayıralım. Bu ve zihniniz açısından dünyanın her yerine seyahat etme gibi bir şans veriyor size kitaplar. Sizi kendi içinizde olağanüstü, oysa televizyonu izlediğinizde oradaki noktadan sıkıntı olacak. Doğru dürüst müzik dinleyin. İnsanlar çoğu kez bir kitabı 5 yıl önce okumuş, 10 yıl önce okumuş, ben o kitabı okumuştum diyor. Ama müziği 1000 kez dinliyorsunuz. Her kitabı sadece bir kez okuyarak değil, o günkü okuduğunuz ruh haliniz başka bir şeydi. Bugün dönüp o kitabı okuduğunuzda size katacakları çok daha fazla olacaktır. Onun için keyif aldığınız kitapları dönem dönem okumak lazım. Ben her yıl kendim adıma muhakkak bir ayımı Erich Fromm günleri ilan ederim. Ve Fromm ve dolayısıyla onunla ilgili rehberlerimin tekrar bana hatırlattıkları, görmek istediklerimi tekrar bir derinlikle görürüm. Cümle olarak onları kelimeyle okuduğumda bana yabancı gelmez. Ama emin olun ki her okuduğumda bana kattığı derinlik çok daha fazladır. Bir müzik
Hocam
gibidir.
propolis de en çok propolis soruluyor. Ben bilmiyorum.
Propolis görüyorum da, yani şimdi propolis konusunda birçok akut enfeksiyonlarda faydalı. Ama böylesi bir ciddi rahatsızlıkta tek başına orada bir önermek doğru olmayacaktır. Yani zaten günlük bal ve propolis tüketiyorsanız, onu günlük yaşamınızın bir parçasını alıyorsanız iyi. Bağırsak florası eğer oraya gelmeden önce bir şeyler almak istiyorsa insanlar, bir kere bağırsak florasının düzgün olmasına özen gösterecekler. Bir probiyotik alabilirler. Günlük ev yoğurdu tüketmeye bir değer verebilirler. Ve dolayısıyla yoğurt tüketmek önemli. Stresi yönetmek önemli. Bir de görüyorum sık sık ozon da geliyor. Ozonun yüksek dozda antibakteriyel, antiviral olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla da ama şu dönemde Almanya'da yapılan çalışmalarda Almanya'da 60 yıldan fazladır ozon kullanılıyor. Bu koronayla ilgili pek de arz edilen o beklentiyi vermedi. Onun yerine ozon yapmaktansa brokolin bazı emisyonu ya da 7,5 gram vitamin C'nin çok daha efektif o. Ozonun başka faydaları var. Ama bu dönemde özellikle koronayla mücadelede bağışık sistemini güçlendirme konusunda önerdiği kadar değil. Ama beta glukan oldukça önemli bir ürün. Ama beta glukanın da vücudunuzda arz eden faydayı görebilmesi için nitelikli bir dozda olması gerekiyor. Yani önerilen doz minimum 400 miligram, yani 50 miligramlık ya da 50 miligramlık beta glukanların bir anlamı yok. Bu konuda da Türkiye'de de beta glukanın neyle başlayan bir versiyonlarında beta glukan preparatları var. Hem tableti var, hem tozu var, hem
Kullanalım.
probiyotikle kombine olan kısmı var. Bağışık sistemi güçlendirdiğini biliyoruz. Çinko, eğer sizin cilt hastalıklarınız ve dolayısıyla tırnakla ilgili bir biriniz varsa ve sitokrom 450 gibi bir zayıflığınız varsa çinko da alınabilir. Ama mümkün mertebe her şey için bir vitamin almaktan ziyade vitamin D'yi şu kış mevsiminde yeteri kadar çıkamadığınız için, seyahat dışarıda edemediğiniz için alamayacaksınız. Onun için oral alın. Vitamin C'yi dedim, iki tane dolma kırmızı biber kullandığınızda ayrıca vitamin C dışarıda almanıza gerek yok. Günlük iki porsiyon meyve ya sebze tükettiğinizde, organik ürünler tükettiğinizde vücudunuzun ihtiyacı olan birçok vitamin, minerali almış olacaksınız. Önemli olan Oral mümkün mertebe fazla ürün almaktan ziyade doğru beslenmek, stres yönetmek, kaliteli uyku, gülmek, konuşmak, hasret gidermek. Ve biz çoğu kez Türk toplumuna ne yapıyoruz? Ne zaman biri hastalandı ya da kaybettik, aman anılarımızı depreşir, onu hatırlarız ve dolayısıyla anlatmaya çalışırız. Ama hayattayken arayıp ya bir gün hal hatırını sormayız ya da iki cümleyle geçiririz. Gün, konuşma günü ve dolayısıyla içinizde özlemleri biriktirmeden konuşabilmek. Çünkü insanoğlu konuşarak var olur. Onun için dönüp kitap okumak, yıllardır ötelediğiniz, kendiniz açınızdan yapmak istediğiniz bazı hobileriniz varsa, resim çizmek, şiir yazmak gibi, onları yazmak ve dolayısıyla kendimize biraz değer vermek. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu koronalı günlerden sonra büyük birader bir biçimiyle bir şeyleri bizim onayımız dışında birçok şeyi farklı düzenliyor. Ve eminim ki eskisi gibi bir hayat olmayacak ve dolayısıyla otomasyon, robot alemi ve dolayısıyla veri ortaya çıkacak. Ben özellikle bugün korona olur, yarın başka bir şey olur. Olay virüsler değil, çevre kirliliğinde ne kadar duyarlı olur, hava kirliliğine karşı toplu hareket edersek, organik beslenmeye özen gösterirsek, ihtiyacına fazla elektrik kullanmaz, ihtiyacına fazla arabayla seyahat etmez, hava kirliliğine neden olmazsak, burada daha sonrası ortaya çıkacak olacak. Böylesi yaygın enfeksiyonları daha azaltmış olacağız. Dünya ısınmaya başladı. İklim değişikleri artık kardiyovasküler hastalıklar artık 50 yaşlarda değil, 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda bile ortaya çıkıyor. Çocuklarda bile adipositas dediğimiz kilo alma, şişmanlık ve buna bağlı tansiyon ve tip 2 diyabet hastalıkları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla
Obezite tehlikeli mi bu tarz hastalıklar için?
kesinlikle, kesinlikle. Çünkü obezite serbest radikallerin yoğun olduğu ve bunun zemininde de birçok bağışıklık sisteminin baskılayan ve devamında farklı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir şey.
Peki, dilim ne kadar dönecek bilmiyorum ama en çok konuşulan ve sorulan hidroksiklorokin. Doğru söyleyebildim mi?
Evet, evet,
Sırtlı
evet.
ilacı. Bir takım hekimler öneriyorlar televizyonda, bir takım hekimler önermiyorlar. Ne diyorsunuz? Bu galiba Türkiye'de yoğun kullanıldı, yoğun bakımlarda, tedavi
Şöyle
sürecinde.
söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Almanya'daki protokolde bugün hala elimizde etkin koronavirüsü karşısında bir ilaç yok. Ama sözlü ettiğiniz ürünün 3 haftada tek doz kullanan bireylerde dolayısıyla bunun daha silik semptomlarla geçirdiklerini biliyoruz ve dolayısıyla yüksek dozda değil, 3 haftada tek doz 200 miligram öneriliyor protokol anlamında. Bu bir otoimmün hastalıklarda kullandığımız bir ilaç, sıtma ilacı ama aynı zamanda immün modülatör özelliği var. Bu koronavirüsünün yaptığı diğer bir önemli veri de özellikle akciğerde yaygın bir alerji benzeri otoimmün hastalıklar gibi bir aşırı buna karşı vücut mücadele ederken bir aşırı reaksiyon ortaya çıkartıyor. O zinciri kısmen azaltıyor, kırdığı söyleniyor. Ama rutinde kullanılan bir ürün değil ve dolayısıyla risk grubunda olan karantinaya alınanlarda 3 haftada bir tek doz öneriliyor.
Peki, tabii bunu size değil de Almanya'da okuduklarınızı, Almanca okuduklarınızı ya da yabancı dille okuduğunuz makalelerden soruyorum. Gerçek bir mikropla mı karşı karşıyayız, biyolojik bir silahla mı karşı karşıyayız?
Yani şimdi korona virüsü yani COVID-19 yeni olmasına rağmen korona eskiden beri en az son 60 yıldır bilinen bir veri ve COVID-19 benzeri verinin de maymunlardan bir hastalık yaratırken onlara karşı hastalığı geçiren bireylerin en az bir yıla karşı immün olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla biyolojik silah olabilir mi? Olma ihtimali var. Çünkü biz insanı birçok şeyle deneyimlemeye çalışıyoruz. Ama durup baktığımız zaman özellikle bunun yaygın ortaya çıktığı verilere baktığımız zaman Çin'deki hava kirliliğinin yoğun olduğu veriler, İtalya'da hakeza sanayinin olduğu bölge, yani hava kirliliği olan yerlerde daha ölümcül. Hatta dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de büyük şehirlerin yanı sıra Zonguldak'a koydu. Niye? Zonguldak maden durumu Türkiye'nin en kirli bölgesi. Bence de oldukça doğru ve dolayısıyla hava kirliliğinin olduğu yerlerde bu enfeksiyonla yakalanma riski çok daha kolay. O
Kol
zaman hava kirliliği.
hastalarında da çok fazla risk var.
Aynen öyle, aynı. Dolayısıyla akciğer hastalığı yoğun olanların ciddi bir sıkıntısı var. Geçenlerde bir programda söylemiştim, Almanya verilerinde. Almanya nüfusu 83 milyon. Bizim de nüfusumuz yaklaşık öyle. En azından 25 milyon insan sigara tüketiyor. Yani dörtte biri sigara tüketiyor. Yaklaşık 6 milyon hastada astım gibi bir tanı hikayesi var. 3 milyonun üzerinde de hastada da nerede bakarsan bak KOAH gibi tanı. Yani toplumun neredeyse %35'inin de akciğer solunum sistemi hastalıkları var altta yatan. Dolayısıyla ve bunlar oldukça riskli. Omega 3 oldukça son derece önemli bağışıklık sistemi korumak açısından. Ama burada da 1 gram yeterli değil. Günlük eğer gün aşırı balık tüketiyorsanız ve özellikle dışarıda ayrıca almanıza gerek yok. Ama yüksek dozda omega 3'ün hem akciğerdeki ödem oluşumunda engellediğini biliyoruz. Ama hiçbir şey doğru nefes almanız kadar da efektif değil. Dolayısıyla eğer korona buradaki en önemli hadisesi vücudun oksijenlenmesi konusunda sıkıntı yaratıyorsa o zaman doğru nefes almayı öğreneceğiz. Doğru nefes kullanacağız. Ben 2004'te yazmış olduğum Hayati Keşfet'ten daha sonra birçok kitabımda hepsinde mümkün mertebe hem bireylerin hastalanmaması için sağlıklı yaşamanın referanslarını vermeye çalıştım. Doğru beslemenin önemini ve aynı zamanda doğru nefes almak. Ben şimdi sizinle konuşurken bir dakika içinde 8-10 kez nefes alıyorum. Ve aldığım hava hacmi de 250-300 miligram, mililitre. Oysa benim akciğerim kapasitesi 3,5 ile 4 litre hava alabilir. Bir dalgıç oraya 30-40 litre hava sıkıştırabilir. O zaman sadece yüzeysel hayatımızı idame ettirmek açısından yüzeysel nefes almayı değil, dönem dönem günde 2 kez bebekler gibi karından nefes alma. Yani burundan derin nefes alıp tutabildiğimiz kadar tutalım. Sonra yavaşça verelim ve dolayısıyla akciğer hacmini geniş amaçlı tüm orada 3,5-4 litre havayı sıkıştırarak doku oksijenlenmesini, temizlemesini sağlayalım. Vücuda yerleşmiş olan karbondioksit başta olmak üzere bu yıkım ürünlerini bir an önce vücuda atalım. Akciğeri şişirdiğiniz an sadece dokuya oksijen taşımıyorsunuz. Daha kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Toraks bölgesinde önemli lenf organlarımız var. Çöplerin geldiği, drene edeceği kısım. Ve siz oraya hava sıkıştırdığınızda farkında olmadan o lenflere özel bir masaj yapmış oluyorsunuz. Bunların toksinleri atarken de parasempatik sinir devreye giriyor. Sakinleşiyorsunuz. Çünkü tüm meditasyon, tüm yoga ve dolayısıyla sakinleşme durumlarına baktığınız zaman hepsinin esprisi doğru, nitelikli nefes almakta geçiyor. Dolayısıyla günde en az 2 kez 5 dakika doğru nefes alalım. Burundan alalım, tutabildiğimiz kadar tutalım, ağızda yavaşça verelim. Aldığımız zaman diliminin 2 katını tutalım, 2 katını verelim. 2 saniyede aldın, 4 saniye tut, 8 saniyede ver. Amacım da 8 saniyede nefes almak, 16 saniye tutmak, yarım dakikada vermek. Bunu başarırsanız günde 2 kez akciğerin çok ciddi bir şekilde şu hava kirliliğine rağmen, hareketsizliğine rağmen dokunuza nitelikli oksijen taşımış olursunuz.
Hocam bir de konu yumuşasın diye soruyorum ama yakında ağaç yiyecekler insanlar, işte doğal ürünler, ormandan toplanmış bilmem ne, sumak, kelle paça, sarımsak, bu çok konuşulan bir konu. Sizin bakış açınız nedir?
Yani şöyle söyleyeyim, son 50 yıldır insanoğlu ihtiyacından fazla gıda tüketiyor. Ve hiçbir zamanda gıda insanlık tarihinde bizim son 50 yıldır tükettiğimiz kadar bol olmadı. Bu kadar gıdaya ihtiyacımız yok. Sağlıklıysanız günde tek öğün yemek bile sizin hayati fonksiyonlarınızı idame ettirmeniz için ve sağlıklı olmanız için yeterli. 12-14 saat aç kaldığınızda vücuda bağışıklık sistemi güçlendirecek en kıymetli yatırımı yapmış oluyorsunuz. Çünkü ömür uzatan en önemli hadise aç kalmak. Bugün kilolu olup da uzun yaşayan kimse yok. Dolayısıyla uzun yaşayan bireylere baktığımız zaman günlük hayatında daha az kalori tüketen. Dolayısıyla evet, doğru gıdayı tüketeceğiz ama hacim olarak azaltacağız. Günlük meyve ve sebze, mevsiminde yetişen meyve sebzeyi tüketmeye ağırlık verelim. Hayvansal gıda tüketimi minimalize edelim. Rafine karbonhidratı uzak kalalım. Dolayısıyla doğallık evet ama mevcut olanı mevsimde tüketseniz dahi çok daha kıymetli bedenize yatırım yapmış olursunuz. Günde bir öğün doğru yemek çok daha fazla. Oysa bize
Yani bir çeşit
kapitalizm
oruç
dayattı.
değil mi bu? 14 saatlik oruç.
Aynen öyle. Sağlık orucu insan bedenini uzatan, güçlendiren önemli bir hadise. Akşam geç saatlerde ağır bir yemek yiyin, uyuyun. Sabah kalktığınızda yorgun, argın, dünya kadar dayak yemiş gibi kalkarsınız. Akşam aç yatın, sabah zinde kalkarsınız. Düşünceleriniz berrak, vücut fit. Onun için mümkün mertebe akşam yemeklerinde feragat etmek gerekiyor. Çünkü akşam hem sindirimi zor gıda. İki öğün, yani tek öğün yeterliyken iki öğün tüketebilirsiniz ama şu şey günlerinde, koronalı evde çıktığım kaldığımız günlerde efendim kek yapalım, akşam da bunu yapalım. Mutfağı biraz unutun. Bu, gerçekten bizim açlığımız, açlık merkezimiz gerek gıda açısından, gerek cinsel açlıktan ve gerekse zihinsel açlık. Üçünün merkezi aynı. Bizim en kolay o açlığa ulaştığımız yer buzdolabı. Mutfak olduğu için hemen onunla tatmin etmeye çalışıyoruz ama kalıcı değil. Kısa bir tatminlik sağlıyor. Oysa bir sohbetle, bir zihinsel, okuyacağınız bir kitapla siz yemek bile aklınıza gelmez. Ve dolayısıyla zihinsel doyumunuz çok da önemli. Yani insanlar 2 hafta aç bırakıldığında oradaki merkez de ortaya çıkan aynısı, cinsel perizde de ortaya çıkan aynısı, zihinsel eksiklik, tatminlik de ondan öyle. Ben birkaç yerde şunu söylemiştim. Çok sevdiğiniz bir insanla bir yemek yiyorsunuz. Sırada bir salata ya da olağanüstü size geliyor ve çok büyük tatmin oluyorsunuz. Sonra hatta yemek yiyelim, bir önemli bir restoran olduğunu düşünün. Sonra diyorsun ki ya İzzet'le şu yemeği yemiştim, çok da güzeldi. Sonra yalnız gidiyorsunuz, yemeği yiyorsunuz, o tadı size vermiyor. Çünkü olay o kalorinde değil. Siz o yemek esnasında zihninizle, karşıda sevdiğiniz bir insanla sohbet ederek, ortamla beraber o keyfi aldınız. Sadece yediğiniz gıda kalorin değil. Dolayısıyla bizim kalorin o kadar da ihtiyacımız yok. Dolayısıyla mevsimsel meyve ve sebzeyi tükettiğinizde ayrıca dışarıda vitamin takviyesi de almanız da gerekmiyor. Ama şu dönemde özellikle ve özellikle vitamin D'nin son derece elzem ve önemli olduğunu Almanların bize gösterdikleri bu. Stresle mücadele önemli ve Almanya'da deniyor ki dönem dönem Charlie Chaplin filmleri şu an en çok izlenen. Gülmek gerekiyor. Gülmek bağışıklık sistemi için önemli olan bir hadise. Almanya'da son 20 yıldır da özellik spontan gülme egzersizleri yapılıyor ve insanlar bir araya gelerek saatlerce, dakikalarca gülüyorlar. Ve güldükleri an yapılmış olan ölçümlerde interleukin, bu enflamasyonu tetikleyen interleukin 6 ile CRP'nin o 8 dakikalık gülmeden sonra ne kadar düştüğünü göstermişler. Bilimsel bir veri. Gülelim artık ya, gülelim. Ya şu anksiyetik durumda, şu tabloda çıkalım.
Ya biraz zor hocam tabii bu karmaşada, bu kaosta hiç alışmamışız. Biraz realist konuşmak zorundaysak
Ama
bu
orada onun
kaosun içinde
içinde
ev dur.
ama hepimizin sevdiği bazı fıkralar var. Alıp onu hatırlamak lazım. Dolayısıyla zaten bizim zihinsel faaliyetlerimizi durdurmaya çalışıyorlar bu sistemle. Bizi yöneten çok ciddi bir ilaç sektörü var. Önce tarım ilaçlarla bizi zehirlediler, sonra da ilaçlarla tedavi edin derken kronik bir bağımlılık hale getiriyorlar. Bizim de en önemli özelliklerimiz bir tanesi koruyucu hekimlik ve dolayısıyla burada bedene sağlıklı veri koymak. Evdeyiz, yıllardır ötelediğimiz, yapmadığımız, içimizde kalan bir sürü şey var. Şu an zaman beyninizi berraklaştırma zamanı. Kitap okuma, kendine değer verme, hayatın merkezine kendini koymak, gülebilmek, gülebilmek, konuşabilmek. Ve dolayısıyla stres, anksiyete bu işin düşmanı. Ve özellikle hastalığın gelip yerleştiğinde öldürücü olan sonuçları var. Onun için mümkün mertebe gülebilmeyi seçmeliyiz, konuşabilmeliyiz. ve sevdiğimiz kaç zamandır duran o kitapları dönüp dönüp tekrar bakmak gerekir.
Hocam ne
Dönüp
zaman biter, ne zaman peak yapar? En çok gelen sorulardan biri. Tabii ki bu bir öngörü olacak. Algoritmalara bakıyorsunuz, projeksiyonlara bakıyorsunuz. Türkiye için baktığımızda peak noktası ne zaman olabilir ve ne zaman en azından Wuhan bu başlangıç yerinde bir takım karantina kuralları kaldırılmış durumda. En azından oraya gelebiliriz. Bir de güzel bir soru var. Buna bağlayacağım. Bu hastalık geçtiğinde agorafobiye yakalanabilir miyiz? Herhalde kalabalık korkusu, değil mi tam tercümesi? Bunu yaşayabilir miyiz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Çin, Kore, Japonya SARS'tan dolayı hazırlıklılardı ve dolayısıyla 2013'lerde yaşadıkları bu pandemi benzeri bir veriyle daha deneyimlerdi ve bu süreci biraz daha kontrol altına aldılar diye düşünüyorum. Diğer tarafta bir Avrupa verilerine baktığımız zaman Almanya daki veriler işte ilk vaka Şubat ayında görüldü ve Nisan sonu gibi biteceği ve Mayıs'ın ortalarında da normal yaşamın her halükarda devam edeceğini gösterdi. Tabii orada özellikle Şansölye Merkel'in bu işin durumundaki tüm topluma ilk yapmış olduğu açıklamayla güven vermesi oldukça önemli. Çünkü insanların gerek çalışanın ve gerekse üretenin ve gerekse de sanayinin herhangi bir kayıp olmaması adına bir güven verdi. Bir de oturmuş olan bir aile hekimi sistemi var. Bizim
Sağlık
ülkemizde
sistemi
bu
çok sağlam, değil mi Almanya'nın? Öyle bir avantajı var.
evet oturmuş olan bir çok önemli bir aile hekimi sistemi var. Altyapı sağlam ve test kitleri hızlıca yapabilirler. Çok insanı test ettiler ve çok erken de tanı koydukları bireyleri karantina ve dolayısıyla o önlemleri aldılar. Bizim ülkemiz için, Türkiye için bu ne olur? Bu konuda ne söylesem biraz yanlış anlaşılabilir
Okuduğunuz makaleler vardır. Bu konuda
ya,
yardımcı olun.
şöyle söyleyeyim. Yani ben bir biçimde Türkiye'deki verileri tabii ki okuyorum ama daha çok referans olarak dünyada olup bitenleri, Avusturya, İsviçre ve Almanya'daki kaynakları çok takip ediyorum. Bir de uluslararası bir federasyonun, Nöralteri Federasyonu Başkanı olduğum için 27 ülkede cemiyetlerimiz var. Onlarla önemli bir bağlantılarımız söz konusu. İtalya'da ve İran'da, İtalya ve İspanya'da ve Latin Amerika ülkelerinde. Ve onların öngörülerinin bir biçimiyle baktığımız zaman Haziran sonları gibi bu işin normale dönebileceğini görüyoruz. Ama Fransa ipin ucunu kaçırdı. Neredeyse artık yeteri kadar yoğun bakım sayısı sınırlı olduğu için neredeyse 80 yaş üstü insanlara hiçbir solunum cihazına bağlamama gerektiğini ve dolayısıyla neredeyse bir otonazi benzeri bir
Korkunç.
yaklaşım içindeler.
Uykunun öneminden bahsettik. Bağışıklık sisteminin öneminden bahsettik. Fakat bu mesafeleri hiç konuşmadık. Şimdi düne kadar, deminki sorum gibi olacak bu da, bir güven erozyonu oluşuyor. Düne kadar 1,83 diyorlardı. 1,83 birdenbire 8 metreye çıktı. Bugün ben bir video seyrettim. Konuşmayla da geçebilir şeklinde uzak doğudan gelen bir videoydu. Yani sürekli bir bilgi kirliliği var ve maalesef bazı hocalar bunları kesinmiş gibi anlatıyorlar. İşin en kötüsü o. Bu update edilmemiş bilgiler bize böyle yapın, öyle yapın diye veriliyor. Aslında çok da bilgi sahibi değil herkes galiba, değil mi hocam?
Yani şöyle söyleyeyim, onun için birinci bölümde de şunu söyledim. Yani güvendiğiniz bir kaynakta günde bir kez haberdar olun ve dolayısıyla o diğer koronayla ilgili o bilgiyi kirletmenize, zihninizi berraklığı için, beden sağlığınız için onlardan uzak kalın. Ve dolayısıyla mevcut olan örnekler var. Hijyene dikkat edeceğiz, mesafe ve ne zaman
Mesafe
maske
nedir
de.
hocam? Şimdi yeni çıkan 8 metre mi yoksa 1,83 mü?
Şimdi 8 metre olacak olsa sizin hekim olarak hiçbir hastayı tedavi edemiyor olmanız lazım. Dolayısıyla hekimim ben. Yani dolayısıyla yoğun bakımdaki hekimlerin çalıştığı noktada. arasında 1,5 metre sosyal mesafe kabul edilen bir mesafe, damlacık boyuyla. Siz kapalı bir mekandaysanız, bir uçaktaysanız, kapalı mekanda, o zaman hava sirkülasyonu bir klimayla taşınıyorsa daha yüksek mesafelerde de sıkıntı yaratır. Ama açık havadaysanız buradaki 3 adım, dolayısıyla 1,5 metrelik mesafe oldukça yeterli. Ve maske takmak da noktasına gelince, maske sizin kendinizde eğer bir şüphe varsa ve karantinadaysanız, diğer bu hayatta beraber sosyal hayatta yaşamınızı beraber olduğunuz insanları korumak adına sizde çıkacak olan partiküllerin onlara geçmemesi için takmanız gerekiyor. Ve mümkün mertebede el hijyenine çok daha dikkat etmek gerekiyor. Ve damlacık yolla konuşmayla eğer burun buruna konuşuyorsak ve ben de bir korona hastasıysam, o zaman damlacık yolda size geçirme riskim var. Sosyal mesafe şu anki Almanya'da önerilen Robert Koch Enstitüsü'nün bu konudaki ciddiyetini biliyorum. 149 yıldır tüm Almanya'nın sağlık sistemini düzenleyen bir sistem ve burada da şimdi bile Robert Koch Enstitüsü sayfasına girdim. Acaba aktüel bir mesafede bir farklı var mı? Hayır, hala 1,5 metre mesafe yeterli. Eldiven kısmı, maske kısmını daha çok profesyonel insanların kullanması konusunda öneriliyor. Ama maske durumunda da iki şey söylemekte fayda var. Türkiye'de her bezde artık maske yapılır oldu. Neresi evet. Alıp aynı şeyi bir de yıkayıp tekrar kullanma. Eğer onun içinde bir virüs ve bir bakteri yerleşmişse bunu tekrar sizin inhale etme, sizi hasta etme durumu var. Yani bir içeride verdiğiniz nefeste sizin oraya yapışan tükürük veriniz, bir de dışarıda maruz kaldıklarınız ve dolayısıyla maskeyle dışarıda temas etmemeniz lazım. İçeri size ait ama dış size ait değil. Ola ki karşılaştığınız bireylerde de alacağınız veri ve maskenin dışında alıp taktığınız ve sonra da elinizi kendi gözünüze götürdüğünüzde, burnunuza götürdüğünüzde, ağzına götürdüğünüzde enfeksiyonu bulaştırırsınız. Onun için maskeyi de doğru kullanmak gerekli.
Ya o duvar çok sağlam değil aslına bakarsan.
Değil. Buradaki varsayalım ki virüsle karşılaştık. Bizi hasta eden virüs değil, bağışık sistemi ne kadar zayıfsa biz o kadar hastalanıyoruz. Aynı otobüse biniyoruz, aynı uçağa biniyoruz. İndiğimde ben hasta oluyorum, size bir şey olmuyor. Aynı risk grubuna maruz kalıyor. Benim bağışık sistemim zayıfsa ben çok daha kolay hastalanırım. Dolayısıyla burada yapmamız gereken önemli hadise bireyin kendi hayatına, kendi yaşamına önemsemesi. Bağışık sistemi için bir şeyler yapması. Uykusunu dikkat edecek, mümkün mertebe temiz havaya çıkacak. Evdeyse, çıkamıyorsa muhakkak iyi havalandırmayı sağlayacak.
Camlardan.
Kesinlikle muhakkak buna dikkat edecek. Kaliteli uyuyacak, su içecek ve vitamin D alacak. Varsa bir organsal hastalığı, orada burada duyduklarıyla mümkün mertebe paket paket ilaçlara saldırmayacak. Ve dolayısıyla mümkün mertebe güvendiği bir hekim.
Efervesanlı C vitamini alabilir miyiz?
Şimdi C vitamini en masum vitamin. Ne kadar fazla alırsanız alın, bedeniniz o an ihtiyacınız yoksa onu atar. Diğer yağda çözülen bazı vitaminler için bu öyle değil. Vitamin D, vitamin K, vitamin E, vitamin A, bunlar vücutta kalabilen, depolanan, yağda eriyen vitaminler ve bunların fazlası bazen sıkıntı yaratabilir. Onun için mümkün mertebe vitamin C'de herhangi bir sıkıntı yok.
Et yememesi konusunda Türkleri uyarmış geçen gün Çinli bir doktor. Özellikle yağlı etleri vesaireyi yemeyin, tehlike oluşturur diye. Var mı bunun bir gerçekliği?
Şöyle söyleyeyim. Ben oldu bitti hayvansal besinleri fazla önermiyorum zaten. Dolayısıyla o ineğin nerede yetişti, ne kadar antibiyotik aldı, ne kadar hormon aldı, tavuğun nerede yetişti bilmiyorsunuz. Ve dolayısıyla onu alırken de beraberinde sadece et, protein almıyorsunuz. Bir sürü de kimyasal ürün yüklüyorsunuz bedeninize. Bu öncelikle bağırsak floranızı bozuyor. Sonra karaciğerde bir yük bindiriyor, sıkıntılı. Dolayısıyla protein tüketimini minimalize etmekte fayda var. Organik yumurta tüketebilirsiniz. Mümkün mertebede ete fazla saldırmayacaksınız. Ve ne kadar az rafine karbonhidrat işlenmiş gıda ve rafine işlenmiş etlerde uzak kalırsanız bedeninize o kadar iyi bir iyilik yapmış olursunuz.
Hocam çok kolit hastası yazdı bu arada geçerken. Kolit hastaları risk grubunda mı diye.
Şöyle söyleyeyim, yani tüm kronik hastalıklar, ülseratif kolite bir kronik bağırsak hastalığı. Dolayısıyla bağırsak konusunda bozuk olduğunu gösteren bir veri. Ve bu virüste şunu öğrendik. Bağışıklık sistemin ne kadar zayıfsa, otoimmün bir hastalığınız varsa, sizin böylesi bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldığınızda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ülseratif kolit hastaları da bunlar hem bazı immünsüpresifler kullanıyorlar, ilaçlar kullanıyorlar ve mümkün mertebe probiyotik desteğiyle bağırsak florasını düzeltmek, yemeklerine biraz dikkat etmek, geç saatlerde yemek yememeye özen göstermek ve yedikleri lokmaları iyice çiğnemeleri gerekiyor. Ve varsa dahiliye hekiminden vermiş olan öneriler, bunları kullanmak ama üstün körü antibiyotik kullanmamak. Çünkü kullandığınız antibiyotik bir sürü vücudunuzda faydalı bir sürü bakteriyi de öldürüyor. Onun için ülseratif kolit veya kron hastalığı da hipertansiyon hastası kadar olmasa da kronik bir hastalık ve otoimmün bir hastalık ve bunun zeminde de kişilerde bir bağışıklık sistemin zayıfladığını açıkça söylemekte fayda var.
Çok güzel bir yorum yaptı Hüseyin Hoca. Ben yeni gelenler için tekrarlayayım. Yediğiniz etin hayvanların nerede beslendiğini, hangi hormonları aldığını, hangi antibiyotiklerle yetiştirildiğini bilmiyorsunuz. Onun için dikkatli olun dedi. Yani
Evet.
kısaca etten mümkün oldukça bu dönemde uzak durmamız gerektiğini
Evet.
anlattı. Hocam kemoterapi hastaları varmış. Kemoterapileri de yarım kalmış. Ne olur bize riski çok fazla. Tabii ki eğer koronadan ölmezsek kemoterapiden yapılmadığı için zorlanacağız diyorlar. Nedir bunlarda risk?
3 gün önce özellikle Rusların bu konuda bir açıklamaları olmuştu. Kemoterapi tabii ki bir yani modern tıp anlamdaki yaklaşımda çok elzem olduğu söylenir. Dolayısıyla kimi haftalık periyotlar, kimi 3 haftada bir olan kemoterapi vücudunuzda bağ dokusunda olağanüstü bir toksik yüklenmeye de neden oluyor. Agresif olan hücreye karşı mücadele ederken de bir sürü de faydalı hücre de öldürüyor. Ve bu konuda mümkün mertebe tedavi eden hekimiyle danışarak artık gidip intravenöz damar yolunda alınmadan oral yolda alınan kemoterapiler de var. Ve dolayısıyla bunu hekimlerine danışarak kendilerinin bağışıklık sistemi zayıf olduğu için ve hele bir toplu taşımacıda ve kalabalık alanına girdiklerinde bir de bunun üstüne süper bir enfeksiyon, bir koronayla maruz kaldıkları zaman ciddi bir risk durumu olacaktır. Ve artık bu konudaki birçok hekim, etrafımda onkoloji hekimlerini biliyorum ki reçetelerini değiştirebiliyorlar. Onlarla konuşup ve reçetelerini alsınlar ve ilaçlarını evde alsınlar. Ve mümkün mertebe başlangıç aşamında bağışıklık sistemi için neler demişsek bu hem sağlıklı bireylerde hem kanser hastaları için de geçerli bir yaklaşım. Dolayısıyla az yiyecekler, mevsimine uygun bol meyve sebze tüketecekler. Temiz havaya çıkabildikleri kadar temiz havayla uykularına dikkat edecekler ve mümkün mertebe stresle baş edecekler. İçinde kurmayacaklar.
Keşke, keşke şartlar onlara el verse hocam. Ben kendi adıma söylüyorum. Peki, önemli bir şey, benim için önemli, mikrodalgaları sormuşlar. Mikrodalga kullanabilir miyiz diyorlar. Neden? Ben de mikrodalgaları çok...
Yok, mikrodalga cinayet. Neden yanlış yaşıyoruz kitabında o bölümünde çok detaylı yazmıştım. İngiltere'de 80'lerin başında, 90'lı yıllarda da Hollanda'da da yapılmış olan bir çalışma mikrodalgada şunu gösterdi. Herkes burada kendine bir pay çıkartabilir. Dolayısıyla aynı kedilere belli bir grup kedi bir kısmına aynı gıda veriliyor. Bir gıdayı mikrodalgada geçiriyor, bir kısmı mikrodalgasız veriyorlar. Mikrodalgada yiyen kediler 6 hafta sonra birçoğu hastalanmış ve 3 ayın sonunda da çoğu ölmüş. İneklerin buzakları var ve dolayısıyla annesinde sütü sağıyorlar ve 6 tane buzağın sütünü vermeden önce mikrodalgada geçirmişler, vermişler. 6 hafta içinde o buzaklar ölmüş. Dolayısıyla Çünkü siz kalorin olarak içinde değişmiyor. Ama bir gıdanın bir de fiziksel, yaşamsal bir özelliği var. Mikrodalga canlı gıdayı öldürüyor. Ve üzerine bir sürü kimyasal olmayan fiziksel yeni frekanslarla yeni dalgalar veriyor. Ve bu da insan sağlığı için oldukça risk. Bir mikrodalganın bir evde ihtiyacı olamaz. Bazıları diyor ki evet ben mikrodalgayı aldım ama eti çözmek için. Çözdüğünüz et artık o vital et değil. Yani artık o ölü bir et. Bir gıdayı bakarken biz dört komponentle bakarız. Bu su içinde geçerli. Biyolojik özelliği içinde herhangi bir bakteri, virüs, mantar olmayacak. Kimyasal özelliği o gıdanın içindeki olan vitamin, mineral, eser element boyutu. Fiziksel özelliği ve dolayısıyla onun kendi içindeki canlı bir şeyle içindeki suyun olup olmaması. Bir de vitalite önemli. Daha işin kalorin kısmını azaltmıyor ama canlılığının öldürüyor. Onun için de bir yerde gittiğinizde börek mi yiyeceksiniz, yemek yiyecek misiniz, çorba mı içeceksiniz? Soğuk yiyin, mikrodalgaya koymayın. Hem paranızla kendinizi de adım adım öldürmeyin.
Hocam yani bir şekilde füzeler üstümüze atılıyor, değil mi? Bunu tarif edersek bu savaşta füzeler üstümüze atılıyor. Bizim sığınaklara girmek için belirli amaçlarımız var, belirli şartlarımız var. Bunlara uymalıyız. Peki
Evet.
1900 dün okudum 1900'lerdeki salgında bu 1.83 olayı ortaya çıkmış. Yani uzak durma mesafesi. 2020'ye geldiğimizde bizim mottomuz daha çok yaşayacağız. İşte sizin kitabınızda olduğu gibi 100 yıl yaşayabileceğiz. Kanserin bile çaresi bulunacak diye sevinirken korunma olayını 1900'lü yıllardan aldığımız bir bilgiyle yapıyoruz. Yeterli mi?
Şu kadarını söyleyeyim. Modern tıp çok gelişti. Laboratuvar verileri çok arttı. Cihazlarımız çok arttı. Ama biz hala Hipokrat'ın bıraktığı noktadayız. Bırakalım 1908'leri. İnsan değişmedi. Bütüncül dolayısıyla bütüncül yaklaşım, hekimlik ve kadim bilgi. O dönem bu kadar bilgi kirliliği yoktu. Aktarılan binlerce yıldır aktarılan kadim bilgi. Bugün özellikle modern tıp dediğimizde Lancet'te çıkan, dolayısıyla hangi dergide çıkmış, PubMed'de çıkan makaleyi veri kabul ediyoruz. Ve dolayısıyla bunların birçoğu da bazen masa başında da olabiliyor, yazılabiliyor. Bazıları ısmarlama ilaç sanayi tarafından değerlendiriliyor. Karşımızdakinin insan olduğunu unuttuk. Hep parçalara bakar olduk. Ve dolayısıyla 1900'lerin başındaki İspanya gribi 50 milyon insanın hayatına mal olmuş. Ve o dönemdeki hekimler kolay yetişmedikleri için ve gözlemlerini çok daha iyi deneyimleriyle, beyinleri bilgi çöplüğüyle değil, hekimlik vicdanlarıyla oldukları için yaptıkları gözlemlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Onun için dönem dönem dönüp kadim bilgilere değer vermek gerekiyor. Dolayısıyla 1906'ların, 1900'lerin verisi boşa yapılmış olan bir veri değil. Biz bugün bile modern tıptaki birçok tanıyı koyarken bile Virchow'u referans alıyor modern tıp. Virchow 1956'larda hücre ve hücre membranı tanımlamış ve o dönemde her şeyi hücrede başlatmış ve dolayısıyla önce hücre hastalığını sonra hücre demetleri sonra organlar demiş. Dolayısıyla Newton fiziğini referans göstermişler o dönem. Bugün kuantum fiziği geldi. Fizikçiler Newton fiziğini bıraktı. Hala biz modern tıpta Newton fiziğiyle tanı koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Karşınızdaki insan olduğunu bütüncül ve kadim bilgilerin de geçmiş deneyimleri de özümsemek ve bakmak gerekiyor. Ve Hipokrat ta bununla 2600 yıl önce yediğiniz ilacınız olsun demiş. Ve
Evet.
dolayısıyla ölüm bağırsak menşeli demiş. Ve bugün geliyoruz ki modern tıp son 5-10 yıldır bağırsakların floranın önemini keşfetti. Regülasyon tıbbıyla ilgilenen bizler, özellikle benim rahmetli hocam Herget, 70'li yıllarda ikinci beyin Bağırsak diye kitap yazmış ve dolayısıyla bağırsakların önemini plan atmış. Modern tıp daha yeni yeni görüyor. Oysa Hipokrat bundan 2600 yıl önce söylemiş. Bazen eski söylenen bilgi tukaka değil. Onun için
Evet, tabii.
karşıda kadim bilgiler de mümkün mertebe ciddiye alınmalı diye düşünüyorum.
Absürt bir soru ama benim kafama takıldı. 5G teknolojisi İtalya'da ve İspanya geçtiği için böyle bir etkiyi arttırabilir mi? Sizin
Şimdi
alanınıza girmiyor ama gelmiş soru.
yok. Yok, tam tersine özellikle benim alanıma giriyor. Benim uyku kitabında elektrosmog'un ne kadar insan sağlığı için riskli olduğunu yazıyor. Ama olayı G5'e indirgemek biraz da Amerika'nın işine geliyor. Çünkü G5'i Çinler
Buldular.
buldular ve dolayısıyla bu biçimiyle elektrosmog'un tamamı tehlikeli. Ama yapılmış olan çalışmalarda G5'in G3'ten daha fazla agresif olduğunu düşünmüyorum. Elektrosmog titreşim tedavi edebildiği gibi manyetik alanda bazı hastalıkları da ortaya çıkartan bir veri. Özellikle baktığımız zaman elektrosmogdan ziyade İtalya'nın güneyi de G5'i kullanıyor. Neden kuzeyde daha çok ölümler oldu? Hava kirliliğinin yoğun olduğu sanayi bölgelerin olduğu bölge daha agresif oldu. Ve
Yani biz
İtalya ve
bir de kendi elimizde yarattık bu
Aynen öyle. Bir de İspanya ve İngiltere ve İtalya'nın en büyük handikapı uzun yıllardır özel sağlık sektörüne geçtiler ve dolayısıyla koruyucu hekimlik biraz göz ardı edildi ve burada da görüyoruz ki koruyucu hekimliği zayıf olan ülkeler ağır bedeller ödüyorlar ve iki tane çok başarılı model var. Kore'deki bilgiler şeffaf değil, aktarılmıyor. Özellikle Rusya'da da rakamlar duymuyoruz. Orada da bir şeffaflık durumunda bir sıkıntı var. Ama Küba ve Almanya'daki veriler ulu ortada. Küba bunu çok az bir parayla, insan emeğiyle, doğru bilgilendirmeyle çok daha bunu engellediğini görüyor. Sadece bu hastalığı değil, geriye dönüp baktığınız zaman son 30 yıldır bir cinayet bile işlenmemiş. Yani insanlar mutluysa çok daha rahat bu, sağlıklı ve zihinsel yarına dair endişe kaygıları yoksa ola ki bu virüse karşılaşsalar dahi bunu çok rahat da yenebiliyorlar. Almanya örneğinde de gördük. Gençler ve çoklu hastalığı olmayan bireyler burada bir tedaviye çok iyi yanıt veriyorlar. Ve dolayısıyla karantina sürecini doğru takip ettiğinde önemli. Onun için mümkün mertebe çok test yapılarak doğru bilgiyle sağlamak önemli. Bunun için de G5'in, G4'ün ciddi bir sıkıntıları birbirine farklı olduğunu düşünmüyorum. Elektrosmog insan sağlığı için tehlikeli bir şey. Ben elektrosmogdan daha tehlikeli olan bir şeyden söz edeyim. Özellikle ses dalgaları. Çünkü artık ultraşall veri çok ses dalgaları var. Özellikle ses dalgaları yoğun olduğu bölgede yarasalar ve bir sürü arı ve bir sürü kelebek soyu tükeniyor. Ve bu doğa, bu dünya sadece biz insanlara has bir dünya değil. Bu toplam burada yaşayan tüm canlıların kadar bizler de burada biz misafiriz. Vicdani sorumluluk almamız gerekiyor. Dünyanın 4,5 milyar yılda kendine vermediği kirli zararı biz insan eliyle 150 yılda yarattık. Ve bugün bu yaşadığımız bu hastalıkların en büyük nedeni de özellikle hava kirli, dünyada ekolojik dengesizlik ve İspanya'daki o viral enfeksiyon durumuna dönüp baktığınızda da grip bir salgını da yine o dönemde İspanya'nın sanayisinin olduğu bölgede hava kirliliğinin şuursuz olduğu bölgelerde ortaya çıkmıştı. Ve dolayısıyla çevre kirliliği, iklim değişikleri bunu kolaylaştıran en önemli neden. Onun için artık insanların şapkayı önüne koyup şu hava kirliliğine karşı toplu akıllı bilimi ön plana koyup dünyanın ısınmasına izin vermeksizin çevre sağlığıyla, ekolojiyle barışık yaşamanın ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum.
Sizin bu yayını bir daha seyretmeniz lazım. O kadar çok sevgi sözcükleri geldi ki ben bunları tek tek söyleyemiyorum. Öğrencilerinizden, doktorlarınızdan, hastalarınızdan yani o kadar çok sevgisi geldi ki. Hocam bir söz alalım mı? Haftaya da bir daha buluşalım mı? Yarım kalmasın.
Memnuniyetle tabii ki sevgili
Tamam.
dostum, seninle klinikte olmasa da dışarıda da bir arada geldiğimize çok keyifli sohbet ediyoruz. Ve dijital ortamda da bunu çok rahat yapabiliriz. Olay sadece korona olması gerekmiyor.
İyi,
Yaşama
diğer
dair
konuları konuşuyoruz. Soramadım. Suyu soramadık. Su
yaşama dair
yaşardım.
her şey.
Tamam. O zaman yaşama dair her şeyde Hüseyin Hoca'dan söz aldık. Allah bir mani vermezse Haftaya tekrar buluşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben
Eşinize
teşekkür ederim.
saygılar. Görüşmek üzere hocam. Bay
Görüşürüz.
bay.